Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Işık Taşı dizisi 2. kitap. Bilge Kadın. Yazarı Christian Jacques. Özgün adı La Pierre de Lumière, La Femme Sage. Çevirmeni Ali Cevat Akkoyunlu. Türü tarihi roman. Doğan Kitapçılık 2. baskı Nisan 2001. ISBN numarası 978-975-6719-58-9. Bu kitap 466 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Eylül 2021. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Arka kapak. Hakikat meydanının zanaatkarları Büyük Ramses'in ölümünden beri büyük bir tedirginlik içindedir. Köy bilge kadın olarak anılan ışığın tüm çabalarına rağmen tehlike altındadır. Suskun nefer yolsuzluk ve zorbalıkla suçlanmaktadır. Ayrıca iki ülkenin başkenti Perramesu'da dönen dolaplar iktidarı zayıflatmakta, saray tarafından yapılan yiyecek ikmalinin kesintiye uğraması, zanaatkarların aletlerine düzenlenen sabotajlar, maden rezervlerinin gitgide azalması ve sınırlarda toplanan düşman orduların güç birliğine gitmesi köyü adım adım uçurumun eşiğine sürüklemektedir. Christian Jacques bu sürükleyici romanda günümüzden binlerce yıl önce Mısır'da gerçekleşen komplolar, hırsızlıklar, cinayetler ve suistimallerle baş etmek zorunda kalan kahramanların macerasını anlatıyor. Daha önce yayın evimiz tarafından yayımlanan Mısır Yargıcı Üçlemesi'nin de yazarı olan Christian Jacques bu kez yeni bir diziyle okurlarının karşısında. Işık Taşı dizisinin ilk kitabı Suskun Nefer'den sonra yayımlanan Bilge Kadını, Cesur Panep ve Hakikat Meydanı izleyecek. Bu roman altın evinin sırlarını bilen ve bunu eserlerine yansıtmayı başaran Hakikat Meydanı'nın tüm zanaatkarlarına ithaf olunur. Birinci bölüm. Yoğun bir tehlike çevrede kol geziyordu. Büyük Ramses'in 67 yıl süren iktidarından sonra ölümünden bu yana Hakikat Meydanı endişe içindeydi. Başlıca görevleri kral ve kraliçe mezarlarını yapmak ve süslemek olan zanaatkarların Teb'in batı ucundaki gizemli ve dışa kapalı köyü korkuyla geleceğine bakıyordu. Yeni firavun 65'lik Merneptah ünlü ölünün 70 gün süren mumyalanmasından sonra nasıl bir karar alacaktı? Ramses'in oğlu sert, adil ve ciddi bir adam olarak tanınıyordu tanınmasına da entrikaları yaşayanların tahtına geçip iki ülkeyi, yukarı ve aşağı Mısır'ı ele geçirme planlarını önleyebilecek miydi? Büyük Ramses doğrudan krala ve onun başbakanına yani vezire bağlı zanaatkarlar loncasının ve Hakikat Meydanı'nın cömert koruyucusu olmuştu yıllar boyu. Hakikat Meydanı'nın bağımsız mahkemesi vardı, her gün iaşe alıyordu. Gündelik kaygılardan uzak ülkenin manevi gelişimi için olmazsa olmaz çalışmalara ayırıyordu tüm zamanını. Girmesinin yasak olduğu köyün güvenliğinden sorumlu Şef Sobek uzun zamandır uykuya hasretti. Belinde kılıcı, elinde mızrağı, omzunda yayı, durmaksızın sorumluluğu altındaki bölgeyi arşınlıyor, kurduğu güvenlik ağını gözden geçiriyordu. Köyün büyük kapısının önüne yerleştirilen iki muhafız her zamanki görevlerini eksiksiz yerine getiriyordu kuşkusuz. Biri sabahın 4'ünden öğleden sonra 4'e, öteki öğleden sonra 4'ten sabah 4'e. İkisi de iri yarı ellerindeki sopaya hakim adamlardı. Dışarıdakilerin Hakikat Meydanı zanaatkarları ile ailelerinin yaşadığı bölüme girmelerini önlüyorlardı. Bir de 5 duvar vardı köye giden yolun üzerinde ya da birbiri ardına sıralanmış 5 tabya. Ne var ki bütün bu önlemler sobek için, sol gözünün altında ince bir yara izi taşıyan iri kıyım güçlünü biri için yeterli değildi. Adamlarına sürekli çevredeki tepelerden etrafı kolaçan etmelerine, Ramesseum'a, Büyük Ramses'in milyon yıllık tapınağa giden yolu, krallar ve kraliçeler vadilerine çıkan patikaları denetlemelerini söylemişti. Eğer önlenemez bir karışıklık çıkarsa baldırı çıplaklar, zanaatkarların akıl almaz hazineler yarattıkları, hatta arpayı altına çevirdikleri söylenen hakikat meydanına saldıracaklardı mutlaka. Firavun'un himayesinden yoksun kaldıklarına göre aynı gemideki insanlar gibi olduklarını düşündükleri köyde sağ ekip ve sol ekip olarak ikiye ayrılmış 32 zanaatkarın oluşturduğu küçük topluluğun hali nice olacaktı. Belki sobek son savunucuları olacaktı zanaatkarların. Kaçmamaya, sonuna dek direnmeye kararlıydı. Polis şefi dışarıdakilerden olmakla birlikte korumakla görevli olduğu köy halkının büyük bir bölümüne karşı sevgi beslemeye başlamıştı. Zanaatkar olmamasına, gizemlerini bilmemesine rağmen maceralarında bir katkısı varmışçasına bir şeyler hissediyor, zanaatkarların olmadığı bir dünya düşünemiyordu. İşte bu nedenle loncanın içinde de bir katil olabileceği endişesi taşıyordu. Bir zamanlar imzasız bir mektupta bir polisi öldürmekle suçlanan, daha sonra aklanan Ketum ustabaşı suskun neferin hayatını tehdit eden bir katil. Şef Sobek ne polis memurunu öldüreni ne de imzasız mektubu yazanı bulabilmişti. İhbarcının neferin hızlı yükselişini kıskanan bir meslektaşı olduğundan kuşkulanıyordu. Bir de polis şefinin uğraşması gereken bir başka iş daha vardı. Teb'in batı yakası baş yöneticisi Abri'nin hakikat meydanını yok edecek bir komploya karıştığını sanıyordu. Yazık, Büyük Ramses'in ölümü bir daha düzelmeyecek şekilde hayatı altüst etmek üzereydi. Sağ ekibin şefi olarak neferin görevi ışık meydanında dahice düzenlemeler yapmak, planları çizip işleri herkesin becerisine göre dağıtmaktı. Sol ekip şefi Kaha'nın ölümünden sonra neferin sorumluluğu daha da artmıştı. Kaha'nın yerini manevi oğlu Hay almıştı. Hay deneyimsizdi ama Lonca'nın gerçek yöneticisi olduğuna inandığı neferin hayranlarındandı. Merkezi yönetimin temsilcisi olan mezar katibi Kenhir bile saygı gösteriyordu nefere. Sembolik olarak Teb'in batısında milyonlarca yıllık ulu ve soylu mezar olarak anılan, köyü gerektiği gibi yönetmekle görevli yüksek yönetici neferi, karşı gelinmez bir otorite ve kusursuz bir ustabaşı olarak görüyordu. İyi de suskun nefer hakikat meydanına saldırmaya hazırlanan karanlık güçlere karşı savaşabilecek miydi? İçeridekilerin oluşturduğu ekibin komutanı Nefer, yaklaşan tehlikenin ciddiyetinin bilincinde miydi? Böylesi bir tehlikeyi göğüsleyecek gücü var mıydı? Kendinden öncekilerin de uyguladığı kurallara göre çalışırken, belki de dış dünyanın acımasızlığını, hırsını unutmuştu Nefer. Taşıdığı büyü felaketi kovmaya yetebilir miydi? Polis şefi duvardaki oyuğun önünde durdu. Oyuğun içinde köyün koruyucu tanrıçası Maat'ın heykelciği duruyordu. Başının üzerindeki yön bulmalarında kuşlara yardımcı olan tüyüyle loncanın amacını, zanaatkar yaratıcılığının olmazsa olmaz öğelerine, doğruluğa ve ahenge ulaşma çabasını temsil ediyordu kırılgan tanrıça. Maat'ın heykelini yapmak tanrının isteğini yerine getirmektir denmez miydi hem? Sobek soluk almakta güçlük çekiyordu. Sıcak hava giderek ağırlaşıyor, tehlike giderek yaklaşıyordu. Sakinleşebilmek için Teb'deki dağların piramide benzer tepesine, batı zirvesine bakmaya koyuldu. Efsaneye göre Lonca'nın ilk taş ustaları kayayı bu şekilde yontarak kuzey piramitlerinin güneyden yankılanmasını sağlamak istemişlerdi. Kutsal zirvenin sessizliği seven olarak anılan ürkütücü dışı yılanı barındırdığını, her gün biraz daha çoğalan engellerin, kafirlerin yılanın huzurunu bozmalarını daha da güçleştirdiğini herkes gibi polis şefi de biliyordu. Firavunlar ebedi istirahatgahlarını yılana emanet etmiş, köylüler de dileklerinin gerçekleşmesini onun sağlayacağına inanmaya başlamıştı. 450 metrelik zirve firavunların Ka'nın evrene yayılmış tükenmez enerjisini yansıtmak için yaptırdıkları tapınakların ekseni üzerindeydi. Tapınaklar çevresine yelpaze gibi açıldıkları zirveye sonsuz bir saygı gösteriyor gibi dikiliyordu. Sobek güneş batar, alacakaranlık çölü, tarlaları ve Nil'i kaplarken zirveyi seyretmeyi seviyordu. Geceye sonsuza dek direnecekmişçesine sadece zirve ışık içinde kalıyordu o dakikalarda. Nöbetçilerden biri kollarını salladı, öteki bağırdı. Sobek zaman kaybetmeden korkunç bir kargaşanın hakim olduğu birinci tabyaya seyirtti. Polisler korkan, sopa darbelerinden korunmak için başlarını ellerinin arasına almış, eşekleriyle yük taşıyan 10-12 kişinin etrafını çevirmiş, ürken hayvanlar dört bir yana dağılmıştı. "Durun!" diye bağırdı Sobek, "bunlar yardımcı!" Yaptıkları yanlışın farkına varan polisler sopalarını indirdi. "Korktuk da ondan şef," dedi işlerinden biri. "Gelip barikatı zorlayacaklarını sandık." Yardımcılar her günkü gibi köy halkının ihtiyacı olan suyu, balıkları, taze sebzeyi, yağı ve diğer yiyecekleri getirmişlerdi. En dayanıklıları eşeklerini yakalamayı başardı, ötekiler inleyip şikayet etmeyi sürdürdü. Sobek olanları açıklamak, adamlarının davranışını aklı göstermek için çok uzun bir rapor yazmak zorunda kalacaktı. "Yaralıları tedavi edin," dedi, "sonra da hayvanların yükünü indirin." Konvoy köyün ana kapısı önüne geldiğinde kapı açıldı, zanaatkarların karıları dışarı çıktı. Hem Hator rahibesi hem de evlerinin hanımıydı kadınlar, yiyecekleri sessizce aldılar. Büyük Ramses'in ölümünden önceki günlerde eşekçiler kapının önünde belirdiklerinde tartışır, birbirlerine takılır, nedensiz gülüp incir çekirdeğini doldurmayacak bir şeye kızar ya da kızmış görünürler. Etin, meyvenin, balığın iyisini almak için gürültü çıkarırlardı. Büyük hükümdarın ölümünden sonra çocuklar bile dilsizdi sanki. Anaları da çocuklarının oyunlarına katılmaya hevesli görünmüyordu. Çömelip gündelik işleri kusursuzca yerine getirmeye çalışıyorlar, ekmek için hamur yoğuruyor, bira yapıyorlardı. Ailece yenecek yemeğin mutluluğunun habercisi bu basit hareketleri daha ne kadar devam ettireceklerdi acaba? Genç bir polis memuru koşarak Sobek'in yanına vardı. "Efendim, efendim, gelenler var."
"Başka yardımcılar mı?"
"Hayır, ellerinde mızraklar, yaylar bulunan askerler." İkinci bölüm. Tebin baş hazinedarı Mehi görkemli evinin kabul salonunda bir o yana bir bu yana gidip geliyordu. Eşsiz bir maliyeci ve benzersiz bir sayı sihirbazıydı. Aynı zamanda bölgenin gizli efendisiydi ve cömertliğinden sonuna dek yararlanmasını bilen orduların değerli komutanıydı. Yuvarlak yüzü, kafasına yapıştırılmış gibi duran simsiyah saçları, kalın dudakları, yumuk yumuk el ve ayakları, geniş ve güçlü göğsüyle kendinden ve ikna yeteneğinden emin, görünürde ulaşılmaz bir amaca, hakikat meydanının baş döndürücü zenginliklerini ele geçirmeye tutkundu. Altın evindeki zanaatkarların inanılmaz hazineler yarattığını biliyordu. Krallar Vadisi'nde bir mezarın karanlıklarına daldıklarında yollarını aydınlatmak için yararlandıkları ışık taşını görmüştü. Tanınmamak ve kaçabilmek için bir polis memurunu öldürmek zorunda kalmıştı. Ne var ki cinayeti suskun neferin başına yıkmak için Sobek'e yazdığı imzasız mektup istediği sonuca ulaşamamıştı. Çünkü hakikat meydanının gizemli bilge kadınının müdahalesinden sonra mahkeme zanaatkarın aklanmasına karar vermişti. Yine de bir zarar görmeden yükselmesini sürdürdü komutan. Yükselirken kayınpederini ortadan kaldırmak için titiz bir plan hazırlamış, planı uygulamak için de bir akrep kadar çekici, hırslı, para göz ve acımasız karısı güzel Serketa'dan yardım görmüştü. Varlıklıydı, güçlüydü, lekesiz bir ünü vardı ama yine de dikkatle ve sabırla hazırlıyordu planlarını Mehi. Hakikat meydanının kabul heyeti tarafından reddedilmesiyle uğradığı hakareti hiç unutmadı.
Öç alma arzusu geleneklerinin ve inançlarının batağına sürüklenmiş, yaşlı Mısır'ı çağdaşlaştırma tutkusuyla birleşiyor, bu tutkusunu gerçekleştirip dostu Dakter'in kişiliğinde bütünleşen, her türlü yeniliğe açık uyuşmuş toplumu ayağa kaldıracak bilimi hakim kılmayı tasarlıyordu. Büyük amacını gerçekleştirebilmesi için Lonca'nın sırlarını öğrenmesi şarttı. Hem zaten firavunlar bu sırlara tek başlarına sahip olabilmek için kıskançça bir gayretle korumuyor muydu Lonca'yı? Mehi'nin baş rakibi Büyük Ramses olmuştu. Hükümdardan kurtulabilmek için arabasının dingilini eyel etmiş, ancak çabası başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Mehi yaşlı firavunun doğaüstü bir talihi olduğunu kabul etmek zorunda kalmış ve gevezelik edeceğinden kuşkulandığı suç ortağını ortadan kaldırmakla yetinmişti. Geriye tek bir yol kalmıştı. Ramses'in ölümünü beklerken köyün çevresine ağını örmek. Sonunda hakikat meydanının koruyucusundan kurtulmuştu. Ramses'siz başı kesik tavuklar gibiydi zanaatkarlar. Yeni kralın kuzeyden gelme Meneptah'ın Lonca'ya selefi kadar hoşgörülü davranıp davranmayacağı kuşkuluydu üstelik. Oysa Teb'in baş hazinedarı başkentten Meneptah'ın taç giydiği Perramesu'dan bilgi alamıyordu bir türlü. Yeni kralın geleneğe bağlı olduğu, yeni bir fikir üretmediği, Büyük Ramses'in adımlarını izlemeye kararlı olduğu söyleniyordu. Bakalım iktidar yeni kralın kişiliğini değiştirebilecek miydi? Entrikalar gelişmek, güzelleşmek zorundaydı. Entrikalardan bazıları kısa olacağına inandığı geçiş sürecine uyum sağlamaya, uyum sağlarken de yeni bir dünyayı hazırlanmaya yönelikti. Hakikat meydanının sırlarını eline geçirebilirse en güçlüsünün Mehi olacağı yeni bir dünyaya. Bitmek tükenmek bilmez mum yalama süresi boyunca beklenmedik şeyler de olabilirdi. Örneğin Meneptah'ın ani ölümü ve taht kavgası. Mehi böyle bir şey olmasını istemiyordu. Taht kavgasına katılmaya hazır değildi henüz. Hükümdarın sahnenin önünde görünmekle yetineceği, tüm ipleri sahne arkasında Mehi'nin eline bırakacağı bir düzen de onun düşlediği. Teb belediye başkanıyla başardığını yönetimin en üst basamağında tekrarlamaması için bir neden var mıydı? Köhnemiş ilkelere saplanıp kalmış ülkenin önlenemez gelişmesini anlamaktan aciz, durağan bir Meneptah, böylesi silik bir firavun müttefiklerin en değerlisi olmaz mıydı? Mehi zanaatkarların ruh halini, dirençlerini sınamak için Doğu yakası baş yöneticisi Abri ile kafa kafaya vermiş, köye bir vergi müfettişi ile bir askeri birlik göndermeyi kararlaştırmışlardı. Gönderdikleri birlik kapıyı zorlamayı başarırsa Mehi de aralıktan içeri sızacak, Lonca'nın ayrıcalıklarını yok edecekti. İş çok ciddiydi. Şef Sobek çoğunlukla genç askerlerle karşı karşıya olduğunu anladı. Hakikat meydanının sorumluluğunu üstlendiği günden beri ilk kez askerlerle karşılaşıyordu. İki sıra halinde gelen askerler birinci tabyanın önünde durmuştu. İyi eğitilmiş, güçlü kuvvetli Nübyeli polislerin ellerinde palalar ve sopalar vardı. Emirlerinin tartışılmaz olduğunu bildikleri Şef Sobek'in buyruklarını yerine getirmeye hazır görünüyorlardı. Sobek ilerledi. "Başınızda kim var?" "Ben," dedi yaşlı bir asker. Tepesinden bakan iri yarı zenciden etkilendiği kesindi. "Emirleri vergi müfettişinden alıyorum." O ana kadar askerlerin ardında duran şişman bir adam ilerleyerek tiz bir sesle Sobek'e seslendi. "Batı yakası baş yöneticisinden köydeki hayvanların sayımını yapma ve uygulanacak vergiyi hesaplama talimatı aldım. Son yıllarda verilmiş hiçbir bildirime rastlamadığımdan ceza yazmak zorunda kalacağım kuşkusuz. Kamu görevi yaptığınıza göre bana yardım edip talimatı yerine getirmemi sağlamanız gerekir." Şef Sobek hiç de böyle bir saldırı beklemiyordu. "Sizin istediğiniz köye girmek mi?" "Başka bir yolu yok gibi." "Aldığım emir kesin. Zanaatkar ya da zanaatkar ailesinden olmayanlar benim onayım olmadan köye giremez."
"Mantıklı olun, ben yönetimi temsil ediyorum."
"Size hatırlattığım emir sadece firavun ve vezire uygulanmaz. Görebildiğim kadarıyla siz ne firavunsunuz ne de vezir."
"Vergi karşısında eğilmek zorundasınız. Gidip mezar katibine sorun, size yasayı hatırlatacaktır."
Sobek tereddüt etti. Müfettişin önerdiği pek de kötü bir fikir değildi. Anlaşılan öfkeli Kenhir'i tanımıyordu.
Tamam ama askerleriniz yerlerinden kıpırdamasın. Tabyanın öte tarafına geçmeye kalkışırlarsa adamlarım gözlerinin yaşlarına bakmaz.
Konuşma tarzınızı beğenmedim Şef Sobek. Adamlarınızın sayısı askerlerimden az. Üstelik yasa da benden yana.
Eğer böyle düşünüyorsanız kimseyi çağırmam ve sorunu kendi yöntemimle çözerim.
Sopalarını hazırlamaları için Nübiyeli polislere emir vermek gerekmedi. Karşılarındakilerden çok daha genç, çok daha atik görünüyorlardı. Bire karşı üç boğuşmaktan korkmayacakları kesindi.
Sinirlenmeyelim dedi vergi müfettişi. Ben buraya yasayı uygulamak için geldim. Siz de öyle.
Bana verilen emirler kesin. Hiçbir ayrıcalık göstermeden uygulamak zorundayım.
Öyleyse mezar katibini getirin.
Sakın ilerlemeye kalkışmayın.
Müfettiş ne cevap vereceğini bilemez bir durumda olduğu yerde kaldı. Görevinin çok zor olduğunu söylemişlerdi ama böylesi bir direnişle karşılaşacağını hesaplamamıştı. Üstelik o dev zencinin görünüşü bile ürkütücüydü. Kavga çıkarsa kafasına bir sopa yemesi bile mümkündü. En iyisi kuvvete başvurmaktan kaçınmak, mezar katibini oldu bittiyle karşı karşıya bırakıp fırsattan yararlanmaktı. Tabyaları aşarken fazla acele etmedi Sobek. Nasıl olsa bu çapulcular adamlarının hakkından gelemezdi. Ama bunlardan sonra başkaları da gelecekti, daha kalabalık ve daha güçlü birlikler. Askerlerin müdahalesine Batı yakası baş yöneticisi Abri'den başka kim karar vermiş olabilirdi ki? Sobek Abri'yi bir kez daha yolunun üzerinde buluyordu işte. Baş yönetici Sobek'e rüşvet vermeye çalışmış, başaramayınca başka yere atanmasıyla uğraşmış, sanki aklından bir türlü çıkmayan cinayeti aydınlatmaya çalışan iş bozucu bir polis şefiymiş gibi ondan kurtulmak istemişti. Ama Abri'nin Sobek'e karşı, daha doğrusu hakikat meydanına karşı doğrudan saldırıya geçmesi, işte bu ilk kez oluyordu. Neden böyle bir saldırıya karar vermişti? Şu ya da bu şekilde suçlu olup onu suçlayacak olanlardan kurtulmak istemiyorsa neden? Şu anda halledilmesi gereken en önemli sorun vergi müfettişiydi. Çatışmayı önlemek mümkün olmayabilirdi. Çünkü Kenhir'e haber vermek yeterli değildi. Üstelik mezar katibinin yerinden kalkmaya razı olacağı da kesin değildi.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 21.